Ayrım 5.
Keyzi, işte seni vaftiz ettiğim yer şu hendeğin orası dedi. Kötü çocuk değildin ama çok yaramazdın. O kızın örgülerine buldok gibi asılmıştın. İkizini kutsal ruh adına vaftiz ettik de yine bırakmadın örgüleri. Babam bana suyun altına sok keratayı dedi. Kafanı bastırdım. Suyun üstüne köpükler çıkarmaya başladı. Ancak o zaman bıraktın kızın örgüsünü. Kötü değildin ama yaramazdın. Bazen böyle yaramaz çocuklar büyüyünce çok inançlı oluverirler. Sıska boz bir kedi ambarın ardından çıktı. Pamukların arasından geçe geçe balkonun ucuna kadar geldi. Sessizce sıçradı. Balkona çıktı. Oradaki iki adama doğru karnını yere alçaltı alçaltı ilerledi. Sonunda arkadan ikisinin arasına yaklaştı, oturdu. Kuyruğu yerde dümdüz uzanmıştı. Son iki santimlik ucu kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Kedi de oturdu. Adamların baktığı uzak ufuklara doğru baktı. Joe dönüp onu gördü. Vay canına, bak kim gelmiş. Demek geride bir kalan da varmış dedi. Elini uzattığında kedi onun yetişemeyeceği bir yere sıçradı, oturdu. Pençesini yalamaya koyuldu. Joe baktı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Anladım ne olduğunu diye bağırdı birden. Şu kediden anladım. Casey, bana kalırsa bir değil, bir yığın terslik olmuş dedi. Yo, sorun yalnız bu evde değil. Kedi neden komşulardan birine sığınmadı? Neden örneğin ranzelerin evine kapılanmadı? Neden kimse gelip bu evin doğramalarını falan çalmadı? En az 3 aydır boş bu ev. Ama doğramalarını çalan da olmamış. Ambarın ahşabı birinci sınıf. Evin döşemeleri de öyle. Kimse almamış ama. Bir terslik var. İşte beni tedirgin eden buydu. Ama bulup çıkaramıyordum. Bu ne demek oluyor? Case uzanıp papuçlarını ayağından çıkardı. Upuzun ayak parmaklarını eşiğin üzerinde kıpırdattı. Bilmem. Sanki hiç komşu falan da yok gibi. Olsaydı bunca güzelim ahşap burada kalır mıydı? Yahu Albert Ramsey bir yıl Noel geldiğinde bütün ailesini, çocuklarını, köpeklerini falan toplayıp Oklahoma City'ye götürmüştü. Albert'in kuzenine misafirliğe gitmişlerdi. Bura halkı da Albert'i kendilerine haber vermeden kaçtı sandı. Ya borcu vardır ya bir kadınla başı dertlidir diye düşündüler. Bir hafta sonra Albert dönüp geldiğinde evinde zırnık kalmamıştı. Sobası gitmiş, yatakları gitmiş, pencere doğramaları gitmiş, yer döşemelerinden 3 metre karesi gitmiş, evin güney duvarında kocaman bir delik açılmış içerisi görünüyordu. Albert arabasını evinin bahçesine sürerken Molly Graves de kapılarla kuyunun tulumbasını yüklemiş gidiyormuş. Albert malını geri toplayabilmek için 2 hafta mekik dokudu komşular arasında. Casey ayak parmaklarının arasını keyifle kaşıdı. Kimse karşı gelmemiş mi ona? Herkes kuzu kuzu çıkarıp vermiş mi neyi almışsa? Tabii vermişler. Niyetleri çalmak değilmiş ki. Bıraktı sanmışlar, gelip almışlar işte. Albert de hepsini geri almış. Bir tek kanepe yastığı kalmış. Kadife bir yastık. Üzerinde bir kızılderili resmi. Albert hep dedemi suçlardı onu aldı diye. Dedem de kızılderili kanı olduğunu, yastığı bu yüzden resmi için aldığını söylerdi. Aslında da alan gerçekten dedemdi ama resim falan vız gelirdi ona. Yastığı sevmişti o. Sarar, yanında götürür. Nerede mola verecekse onu koyar, üstüne otururdu. Hiç geri vermedi Albert o yastığı. Albert yastığını o kadar çok istiyorsa gelsin de alsın bakalım der dururdu. Ama silahını alsın da gelsin çünkü yastığına yaklaştığında kafasını uçururum onun derdi. Sonunda Albert vazgeçti. Yastığı dedeme hediye etti. Ama dedem buradan bir yığın yeni merak edindi kendini. Tavuk tüylerini biriktirmeye başladı. Tüm şiltesini o tüylerle doldurmak istediğini söylerdi. Ama yapamadı. Bir keresinde babam evin altına giren bir kokarcıya kızdı, bir sopa kapıp hayvanı ikiye böldü. Kokudan kurtulup doğu evde yaşamayı sürdürebilmemiz için anam dedemin biriktirdiği bütün tüyleri hep yaktı. Joe güldü. Dedem çok inatçıdır, o kızılderili yastığına da çok tutkundur. Albert hele bir almaya gelsin ezip suyunu çıkarırım derdi durmadan. Kedi yine iki adamın arkasına yanaştı. Kuyruğu yere serildi. Bıyıkları ara sıra kıpırdar oldu. Güneş ufka biraz daha yaklaştı. Tozlu hava kızıl ve altınsı bir renge dönüştü. Kedi boz pençesini soru sorar gibi uzattı. Joe'un ceketine dokundu. Joe dönüp baktı. Allah kahretsin kaplumbağayı unuttum dedi. Hep pakette tutacak değilim ya onu. Hayvanı ortaya çıkardı. Evin temelinin altına doğru itti. Kaplumbağa bir dakika geçmeden hemen gerisin geri çıktı. En baştaki gibi yine güneybatıya doğruldu. Kedi ona doğru atladı. Başına bir tokat attı. Kıpırdayan kuyruk tokat gibi kapandı. Kabuğun altına kaydı. Kedi onu peşinden izledi ama 10-12 adım kadar gittikten sonra sırtını kavislendirdi, esnedi, dönüp iki adamın arkasına bir kere daha yerleşti. ''Nereye gidiyor dersin?'' dedi Joe. ''Bütün ömrümce hep görmüşümdür kaplumbağaları. Habire bir yere giderler, hep oraya ulaşmayı özler gibi görünürler.'' Boz kedi yine arkada ikisinin arasındaki yeri almıştı. Gözlerini hafifçe kırpıştırdı. Omuzlarının üzerindeki deri bir pirenin ısırmasıyla öne doğru irkildi. Sonra ağır ağır yine geriye her zamanki yerine kaydı. Kedi bir pençesini kaldırıp inceledi, tırnaklarını çıkardı, soktu, bir daha çıkardı, deneyler yaptı. Pembe diliyle tabanlarını yaladı. Kırmızı güneş ufka değdi, deniz anası gibi yayıldı, üzerindeki gökyüzü eskisinden daha parlak, daha canlı göründü. Jod yeni sarı papuçlarını ceketinin içinden çıkardı, onları ayağına geçirmeden önce avuçlarıyla ayağındaki tozları bir iyice ovalayıp döktü. Papaz karşı tarlalara bakarak biri geliyor dedi. Bak şurada pamukların arasından geçerek geliyor. Jod Casey'nin parmağının uzandığı tarafa baktı. Yaya geliyor dedi. Uçuşan tozların arasında kaldığı için iyi de gözükmüyor. Kim geliyor buraya böyle be? Akşam ışığında yaklaşmakta olan hayale baktılar. Yerden kaldırdığı tozları grubun ışığı kızıla boyuyordu. Erkek dedi Jod. Adam yaklaştı. Tam ambarın önünden geçerken Jod, tanıyorum onu ben dedi. Sen de tanırsın. Molly Graves bu. Sonra seslendi. Hey Molly, ne haber yahu? Yaklaşan adam durdu. Bu ses onu çok afallatmıştı. Birden hızlı adımlarla yaklaşmaya başladı. İncecik, oldukça kısa boylu biriydi. Hareketleri ani, sıçrar gibi ve hızlıydı. Elinde bir av torbası taşıyordu. Blue Jean'in dizleri ve kıçı solmuştu. Üzerine eskiden kalma bir siyah takım elbisenin ceketini geçirmişti adam. Ceket lekeli ve kirli, kolları omuz dikişlerinde yırtılmış, arka dikişi sökük, dirsekleri delik deşikti. Başındaki siyah şapka da ceketi kadar lekeliydi. Şapkanın kurdelesi yarı yarıya sökük olduğundan o adım attıkça bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Molly'nin suratı dümdüz, cildi hiç kırışıksızdı. Ama gözlerinde yaramaz bir çocuğun yarı kapanık bakışları vardı. Ağzı sımsıkı kapanmış, ufalanmış, minik gözleri yarı aksi, yarı pişman bakıyordu. Molly'yi hatırlarsın dedi Jod papaz alçak sesi. Kim var orada diye seslendi yaklaşmakta olan adam. Jod cevap vermedi. Molly yaklaştı, iyice yaklaştı. Karşısındaki suratları ancak ondan sonra tanıdı. Vay anasını dedi. Tommy Jod'muş. Ne zaman çıktın Tommy? İki gün önce dedi Jod. Eve otostopla gelmek vakit aldı. Bir de geldim ki ne görsen beğenirsin. Nerede bizimkiler Molly? Ev ne diye böyle yamulmuş? Ne diye bahçeye pamuk ekilmiş? Molly vay canına. Allah'tan gelmişim bu tarafa dedi. Bizim koca Tom çok kederleniyordu çünkü. O gitmek üzere eşyaları hazırlarken ben de mutfakta nah şuracıkta oturuyordum. Ben şuradan şuraya gitmem diyordum Tom'a. Tom da bana Tommy'yi merak ediyorum dedi. Ya çıkarsa, eve gelirse, burada kimseyi bulamazsa ne olacak? Ne düşünecek o zaman dedi. Ben de ona bir mektup yazsana dedim. Tom belki yazarım dedi. Bir düşüneyim. Ama ben yazmasam bile eğer Tommy geldiğinde hala buralardaysan sen gözünü açık tut dedi. Buralarda olurum dedim. Cehennem donup buz kesilene kadar hep buralarda olacağım ben dedim. Graves adını bu diyardan kovacak adam daha anasından doğmadı dedim. Yapamadılardı işte nitekim. Jod sabırsız bir sesle nerede bizimkiler diye sordu. Onlara nasıl kafa tuttuğunu sonra anlatırsın. Önce bizimkiler nerede onu söyle. Vallahi banka burayı traktörle dümdüz etmeye geldiğinde onlar da başlangıçta dayanmak karşı koymak niyetindeydiler. Deden elinde tüfekle şuraya dikildi. Yaklaşan traktörün farlarını vurdu ama traktör yine de geldi üstüne. Deden sürücüyü vurmak istemedi. Sürücü de Willie Feli'ydi. Dedenin kendisini öldürmek istemediğini bildiği için sürdü geldi, eve tosladı, canını okudu, köpeğin fareyi silkelediği gibi silkeledi onu. Bu olay Tom'u kötü yaraladı. Bir türlü kurtulamadı etkisinden. O gün bugündür bir daha da eski haline dönemedi. Nerede bizimkiler? Jod öfkelenmişti. Biz de ne anlatıyoruz burada? John amcanın kamyonetiyle 3 kere de taşınabildiler. Ocağı, tulumbayı, yatakları hep aldılar. O yatakların gidişini bir görmeliydin. Bütün çocuklar, deden, büyük annen de hep tepesinde. Ağabeyin Noah oturmuş sigarasını tüttürüyor. Kamyonun yanından yerlere tükürüyor. Jod tam bir şey söylemek üzere ağzını açarken Molly aceleyle hepsi John amcanlardalar deyiverdi birden. Ha? Hepsi John'larda. Peki ne yapıyorlar ki orada? Molly ne olursun bir dakika sabret. Bir dakika. Sonra kendi istediğini anlatabilirsin. Ne yapıyorlar orada? Pamuk topluyorlardı. Hepsi. Çocuklar ve büyük annen de dahil. Batıya gidebilmek için para biriktirmeye çalışıyorlar. Bir araba satın alacaklar. Yaşamın daha kolay olduğu batı taraflarına gidecekler. Burada hiçbir şey yok. Pamuk toplamak için dönümüne $2 para veriyorlar. Millet direniyor hasat işi bulabilmek için. Yani daha gitmediler öyle mi? Hayır dedi Molly. Bildiğim kadarıyla gitmediler. En son 4 gün önce haber aldım. Ağabeyin Noah'yı gördüm. Tavşan vurmaya çıkmıştı. 2 haftaya kadar yola çıkmayı planladıklarını söyledi. John'a evden çıksın diye ihbar gelmiş. 8 mil yürürseniz John'un evi orada. Seninkileri köstebek yuvası gibi üst üste bulursun. Pekala dedi John. Şimdi artık kendi istediklerini anlatabilirsin Molly. Hiç değişmemişsin. Sağ kulağını göstermek için elini ta soldan yukarı atıyorsun. Molly bozuk bozuk. Sen de değişmemişsin dedi. Çocukken de ukalaydın, şimdi de öylesin. Herhalde bana kendi hayatımı nasıl yaşayacağımı öğretmeye kalkacak değilsin. Joe sırıttı. Yo değilim. Eğer canın kafanı bir yığın cam kırığının içine daldırmak istiyorsa kimsenin sana yapma demeye hakkı yok. Papazı tanıyorsun değil mi Molly? Peder Casey. Şey tabii tabii. Dikkatli bakmamıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Casey ayağa kalktı. İkisi el sıkıştılar. Tekrar görüştüğümüze sevindim dedi Molly. Epeydir yoktunuz ortalarda. Casey bir takım sorunlarla uğraşıyordum dedi. Neler olmuş burada böyle? Ne diye kovalıyorlar milleti toprağından? Molly'nin ağzı öyle sıkı kapandı ki üst dudağının ortasındaki gaga gibi sivri çıkıntı alt dudağının üzerine sarktı. Kaşları da çatılmıştı. Orospu çocukları dedi. Aşağılık orospu çocukları. Diyorum size bakın ben kalıyorum. Benden kurtulamazlar. Tutup atsalar geri dönerim. Gebertip susturacaklarını sanırlarsa birkaçını da yanımda sokarım toprağın altına. Ceketinin yan cebindeki ağırlığı pat pat okşadı. Gitmiyorum ben. Babam buraya 50 yıl önce geldi. Ben de gitmiyorum. Jod, ne halletmeye kovuyorlar milleti diye sordu. Yo, onu süslü püslü sözlerle anlatıp durdular. Ne biçim yıllar geçirdik biliyorsunuz. Habire toz kalktı. Her şeyin canını okudu. Kimsenin eline karıncanın kıçını tıkayacak kadar bile ürün geçmedi. Herkesin bakkala borcu birikti. Bilirsiniz nasıl olur bu işler. Sonunda toprak sahipleri de bizim burada kiracı barındıracak kadar bol paramız yok dediler. Kiracının üründen aldığı pay bizim asla kaybetmeyi göze alamayacağımız kâr payımızın ta kendisidir dediler. Tüm toprağı birleştirirsek ancak o zaman biraz para kazanabiliriz buradan dediler. Öyle olunca da kiracıları traktörle söküp attılar buradan. Bir ben hariç hepsini. Ben de ahtım olsun gitmiyorum. Tommy sen tanırsın beni. Doğdun doğalı tanırsın. Doğru dedi Joe. Kendimi bildim bileli tanırım. Bilirsin ben budala değilimdir. Bu toprağın aman aman bir toprak olmadığını ben de biliyorum. Zaten hiçbir zaman otlak dışında bir işe yaramazdı. Daha başında tarlalara ayırmamak gerekirdi burayı. Üstelik pamuk eke pamuk eke artık o kadar da canı kalmadı. Eğer bana defol git demeselerdi herhalde şu sıra Kaliforniya'da olur canım istedikçe üzüm yer, canım istedikçe portakal toplardım. Ama orospu çocukları bana bu topraktan defol dediler. İnsan yapamıyor işte emredilince. Tabii dedi Jod. Babam nasıl bu kadar kolay gitti ona şaştım. Dedem nasıl oldu da birini vurmadı? Kimseler dedeme ayağını şuraya koyma da buraya koy bile diyemezdi. Anam da öyle itilip kakılacak insanlardan değildir. Bir keresinde tenekecinin biri sözüne karşı geldi diye herifi elindeki canlı tavukla dövmüştü hiç unutmam. Bir elinde tavuk, öbür elinde balta vardı. Tavuğun kafasını kesmek üzereydi çünkü. Satıcı onu kızdırınca baltayı savurmak istedi ama hangisinin hangi elinde olduğunu karıştırıp herife tavukla girişti. İşi bittiğinde o tavuğu yiyemedik tabii. Elinde iki buttan başka bir şey kalmamıştı. Dedemin gülmekten neredeyse kalçası yerinden çıkacaktı. Nasıl bu kadar kolay çıktılar buradan bizimkiler? Buraya gelen o herifin konuşması baldan tatlıydı. Gitmeniz şart dedi. Benim suçum değil dedi. Ben ona peki kimin suçu diye sordum. Gidip onun canını okuyayım dedim. Buranın sahibi Şafni Tarım ve Et Şirketi. Ben onlardan emir aldım. Kim bu tarım ve et şirketi? Kimse değil. Bir şirket. Deli olur insan. Karşısına dikileceğin kimse yok ortada. Bura halkının çoğu kızacak birini aramaktan usandı. Ama ben öyle yapmadım. Ben hepsine birden kızdım. Kalıyorum. Kocaman kırmızı güneş ufukta biraz oyalandı. Sonra battı gitti. Onun kaybolduğu noktanın hemen yukarısında gökyüzü parlak bir renk aldı. Kanlı bir paçavraya benzeyen yırtık bir bulut oracıkta bir süre asılı gibi kaldı. Neden sonra doğu ufkundan yükselen karanlık o tarafa doğru yayıldı. Toprağın üzerini örttü. Akşam yıldızı alaca karanlıkta pırıl pırıl parıldadı. Boz kedi kapısı açık duran ambara doğru sinsi sinsi gitti. Bir gölge gibi içeri süzülüp gözden kayboldu. Gece gece John amcamın oraya kadar 8 mil yol tepecek değiliz herhalde dedi John. Tabanlarım yandı bütün gün. Senin eve gitsek olmaz mı Molly? 1 mil var yok buraya. Pek yararı olmaz. Molly utanmış gibiydi. Karım, çocuklarım, kayınbiraderim hep toplanıp Kaliforniya'ya gittiler. Yiyecek bulamıyorduk ki. Onlar benim kadar öfkeli değillerdi. O yüzden de çıkıp gittiler. Burada yiyecek bir şey yoktu. Papaz tedirgin tedirgin kıpırdandı. Senin de gitmen gerekirdi. Aileyi dağıtmak olur mu? Yapamadım dedi Molly Graves. Bilmediğim bir şey engel oldu bana. Jod, vallahi ben çok açım diye atıldı. 4 koca yıldır hep aynı dakikada sofraya oturmaya alıştım ben. Zil çalıyor karnım. Ne yiyeceksin sen Molly? Nasıl doyuruyorsun karnını? Muli yine utanarak bir süre kurbağa, sincap, ara sıra da köpek eti yedim diye anlattı. Mecburdum. Ama şimdi kuru dere yataklarına telli kapanlar kurdum. Tavşan oluyor, bazen de yaban tavuğu falan düşüyor. Gelincik, sansar tuttuğum bile oluyor. Eğildi, torbasını yakaladı, balkonun üzerine baş aşağı etti. Torbadan top kuyruklu iki beyaz tavşanla bir de gri tavşan düşüp hareketsiz yattılar. Yumuşacık kürkler içindeydiler. Ulu tanrım dedi John. Ben taze av eti yemeyeli 4 yıldan çok oldu. Casey beyaz tavşanlardan birini alıp elinde tuttu. Bunları bizimle paylaşacak mısın Molly Graves diye sordu. Molly utana utana kıpırdandı. Bu konuda seçme şansım yok ki. Sözlerinin ne kadar çirkin bir etki yaptığını fark edince hemen sustu. Yo, o anlamda söylemek istemedim dedi. Aslında demek istediğim, insanın yiyecek bir şeyi varsa, karşısındaki de açsa birincinin seçme şansı yoktur. Yani ben şimdi tavşanlarımı alıp başkaca bir yere gider de onları tek başıma mideye indirirsem olacak şey mi bu? Anlıyorum dedi Casey. Ne demek istediğini iyi anlıyorum. Bak, Molly önemli bir noktaya parmak bastı Tom. Yaman bir şey bulguladı ama onun boyundan da büyük, benim boyumdan da büyük. Genç Tom iki elini birbirine sürterek, kimse de bıçak var mı diye sordu. Şu sefil sıçanların hesabını görelim, çabuk olalım. Molly elini pantolon cebine daldırdı, irice, boynuz saplı bir cep çakısı çıkardı. Tom Jolt onu onun elinden aldı, bıçağını açtı, kokladı. Bıçağı toprağın içinden tekrar geçirdi, bir daha kokladı. Pantolonunun paçasına sildi. Kenarının keskinliğini parmağıyla denedi. Molly arka cebinden bir su şişesi çekti. Balkonun yer döşemeleri üzerine koydu. Suyu yavaş için dedi. Hepsi o kadar. Buradaki kuyu toprak doldu. Tom tavşanlardan birini eline aldı. Biriniz gidin de ambardan tel alıverin dedi. Evin yıkık tarafındaki duvardan da tahta alır ateş yakarız. Ölü tavşana baktı. Hiçbir şeyin hazırlanması tavşanınki kadar kolay olmaz dedi. Sırt derisini bir çimdik tutup kaldırdı. Bıçakla yardı, deliğe parmaklarını soktu, çektiği gibi yüzdü deriyi. Post çorap çeker gibi kolayca çıktı. Ellerle ayakların uçlarına bir de boyuna dayandı. Joel çakıyı bir kere daha eline aldı, kafayı elleri ve ayakları kesip ayırdı. Deriyi yere yaydı. Tavşanı kaburgalarının oradan ikiye yardı. Bağırsakları silkeleyip yerdeki derinin üzerine döktü, eğilip eliyle bohça gibi topladı, savurdu, pamuk tarlasına fırlattı. Ufacık, tertemiz vücut artık hazırdı. Joel butları kesti, etli sırtı da iki parçaya böldü. Tam ikinci tavşanın elini alırken Casey elinde bir kangal telle dönüyordu. Şimdi bir ateş yakın, iki de direkt dikin dedi Joel. Tanrım, öyle çok yemek istiyorum ki şu tavşanları. Öteki hayvanları da temizleyip hazırladı, hepsini tele geçirdi. Molly ile Casey evin parçalanmış köşesinden birkaç tahta parçası çektiler, ateşi yaktılar. Ateşin iki yanına da karşılıklı direkler çakıp hazırladılar. Molly Joel'un yanına döndü. O gri tavşanda kızarıklık, yara falan yoktu ya diye sordu. Yaralı tavşan yemek iyi değildir. Bu arada cebinden küçük bir kese çıkardı, onu da balkona koydu. Joel, gri tavşan tertemizdi dedi. Tanrım, tuzun bile var ha? Neredeyse o cebinden 3 tabakla bir de çadır çıkaracaksın az sonra. Eline tuz aldı, tele geçmiş et parçalarının üzerine serpti. Ateş harladı, eve uzun gölgeler düştü, kuru tahtalar çıtırdadı, kıvılcımlar uçtu. Gökyüzü artık iyice koyulmuştu. Yıldızlar parıl parıldı. Boz renkli kedi ambardan çıkıp miyavlaya miyavlaya ateşe doğru yaklaştı. Ama tam oraya varacağı sırada birden yan döndü tarlaya, bağırsakların düştüğü tarafa yollandı. Çiğnedi, kemirdi, yaladı, yuttu, ağzının iki yanından bağırsakların sallandığı görüldü. Casey ateşin yanına yere oturmuş kırık tahta parçalarıyla alevleri besliyor, uzun tahtaları da uçları yanıp bittikçe içeriye doğru itiyordu. Yarasalar ateşin ışığına hızla bir dalıp bir çıkıyorlardı. Kedi yan gelip yattı, dudaklarını yaladı, suratını, bıyıklarını diliyle bir iyi yıkadı, temizledi. Jot etleri dizdiği teli iki ucundan tutup ateşe doğru ilerledi. Al, şu ucu sen tut Molly. O taraftaki direğe dola. Tamam, oldu. Şimdi biraz gerelim. Ateş kor olana kadar beklesek iyi olurdu ama ben bekleyemem. Teli gerdi, sonra bir değnek buldu, et parçalarını telin üzerinde ileri geri iteleyip ateşin tam üzerine getirdi. Alevler etlerin çevresini yaladı, katılaştırdı, kayganlaştırdı. Jot ateşin yanına oturdu. Elindeki değnekle durmadan etleri oynatmaya, çevirmeye, yanmamalarını sağlamaya çalıştı. Parti var sanki bu gece dedi. Tuz var, su var, tavşan var. Yok yok bizim Muli'de. Biraz da ekmek çıkarsa cebinden daha ne isterdik? Molly ateşin karşı tarafında onlara laf attı. Böyle yaşıyorum diye beni deli sanıyorsunuzdur. Hiç bile dedi Joel. Eğer sen deliysen keşke herkes deli olaydı senin gibi. Molly devam etti. Aslında biliyor musunuz çok garip oldu. Bana buradan defol dedikleri anda tuhaf bir şey oldu bana. İlk başta hemen kalkıp bir yığın adam öldürmeye niyetlendim. Sonra ailem hep birlikte batıya gitti. Ben de dolaşıp durmaya başladım. Hiçbir zaman buradan uzaklaşmadım pek. Neredeysem orada yatıp uyuyordum. Bu gece de bu evde uyuyayım demiştim. Ondan geliyordum buraya. Kendi kendime ben buraya bekçilik ediyorum. Millet gelince işleri yolunda bulsun istiyorum deyip duruyordum. Ama bunun doğru olmadığını ben de biliyordum için için. Burada bakılacak, bekçilik edilecek hiçbir şey yok. Kimsenin de geri döneceği yok. Ben burada mezarlık hayaleti gibi dolaşıp duruyorum kendi kendime işte. İnsan bir yere alıştı mı ayrılması zordur dedi Casey. Bir düşünce tarzına alışınca da kopamaz insan zaten. Ben artık papaz değilim ama ikide bir kendimi dua eder buluyorum. Hiç farkında olmadan yapıyorum bunu. Joe teldeki etleri çevirdi. Suları damlamaya başlamıştı artık. Her düşen damla alevleri yeni baştan göklere püskürtüyordu. Etlerin gergin yüzeyleri buruşmaya, kahverengiye dönüşmeye başlamıştı. Şunu koklasanıza dedi Joe. Tanrım, bir koklayın şunu yeter. Muli devam etti. Tam mezarlık hayaleti gibi. Eskiden bir takım olayların olduğu yerlere gidiyor, oralarda dolanıyorum. Bizim orada bir yer var, hendekte bir çalı. İlk defa bir kızla orada yatmıştım. 14 yaşımdaydım. Deli gibi döneniyor, homur homur homurdanıyordum. Tekeler kadar canlı, geyikler kadar hızlıydım. Gidip orada yere yattım. Her şey yeni baştan gözümün önünden geçti. Sonra ambarın orada, boğanın babama toz vurup onu öldürdüğü yer var. Kanı hala o toprakta. Şimdi bile. Öyle olmalı. Orayı yıkayan falan olmadı. Babamın kanlarıyla yoğrulmuş toprağa elimi dayadım. Rahatsız gibi sustum. Deli miyim sizce ben? Jod etleri çeviriyordu. Gözleri kendi içine bakmaktaydı. Casey ayaklarını yukarı toplamış ateşe bakıyordu. Onların 5 metre kadar gerisinde kedi oturuyordu. Upuzun gri kuyruğunu ön ayaklarına tertipli tertipli sarmıştı. Koca bir baykuş tepelerinden ciyaklayarak uçtu. Ateşin ışığında kanatlarının alt yüzü bembeyaz parladı. Yo dedi Casey. Yalnız bir insansın ama deli değilsin. Muli'nin ufacık gayip gergin suratı donmuş gibiydi. Elimi kanların hala durduğu yere, toprağın üzerine dayadım diye anlattı. Gözümün önünde babam belirdi. Göğsünde açılan o koca delikle bana yaslanıp titrediğini hissettim. O seferki gibi. Arkasına dayanacakmış gibi düştüğünü, elleriyle ayaklarıyla uzanmaya çalıştığını gördüm. Gözlerinin güceniklikten süt gibi olduğunu, vücudunun hareketsizleştiğini, o gözlerin bana apaçık baktığını gördüm. Ben ufacık bir çocuktum yine. Orada oturuyordum. Ne ağlıyordum ne de bir şey. Oturuyordum öylece işte. Başını sert bir hareketli ki yana salladı. Joe etleri tekrar tekrar çevirip duruyordu. Sonra Joe'nun doğduğu odaya girdim. Yatak artık orada değildi ama o da yine o odaydı. Bütün olanların hepsi de doğruydu. Hala orada, yer aldıkları yerdeydiler hepsi. Joe oracıkla dünyaya gelmişti. Önce soluğu boğazına tıkanmış gibi bir ses çıkarmış, sonra 1 mil öteden duyulabilecek bir çığlık koparmıştı. Nesi yanı başında duruyordu. Aman ne şeker, aman ne cici deyip duruyordu habire. Öyle gururlanıyordu ki o gece 3 fincan kırdı keyfinden. Joe hafifçe öksürüp boğazını temizledi. Artık yesek mi şunları? Bırak da doğru dürüst pişsin dedi Muli ters bir sesle. Kahverengi olsun, siyaha yakın kararsın. Ben konuşmak istiyorum. Kimseyle konuştuğum yok. Deliysem de deliyim o kadar işte. Mezarlık hayaleti gibi gece karanlığında komşuların evlerini dolaşıp duruyorum. Peterlerin, Jacobsların, Ranzelerin, Jodların. Evlerin hepsi karanlık. Kırık kutular gibi bomboş durup duruyorlar.